Ayrım 59.
Genel çizgisi itibariyle muhafazakar sayılabilir. Fakat özgürlüklerden ve demokratik kurumlardan ödün vermeyen bir eğilimi olduğu da inkar edilemez. Lozan görüşmeleri süresince yabancı sermaye, duyun umumiye, kapitülasyonlar, reji ve bunun gibi konularda ödün vermeyen bir tavır almıştır. Ne var ki hilafetin kaldırılması konusunda Ankara ile aynı paralelde olmamıştır. Resmi tarihimize göre o dönemin İstanbul basını devrimler karşıtı bir muhalefeti temsil etmektedir. Gelin görün ki o günlerin gazeteleri tek tek okunduğunda resmi tarih görüşünün ciddi boyutlarda bir haksızlık yaptığı da ortaya çıkmaktadır. Aşağıda incelediğimiz makaleler ve haber yorumlar temel özgürlükler açısından tevhidin titizliğini, doğrultusunu ortaya koyacaktır. Tramvay grevi ve tevhid. 1924'ün Temmuz ayı başında Beşiktaş hattındaki tramvay işçileri arkadaşlarının işten çıkarılması nedeniyle ani greve gittiler. Tevhid'de 4 Temmuz Cuma günkü sayıda Velit Bey bu olayı önce işçileri haklı gören bir açıdan şöyle yorumluyor. Maalesef Beşiktaş hattı tramvay çalışanları bu sefer grev yasasına riayet etmeme gibi bir acelecilik göstererek ani bir harekette bulunmuşlar ve hadisenin kendileri için olumsuz bir görünüm almasına meydan vermişlerdir. Maalesef diyoruz çünkü tramvay kumpanyası gibi şerrinden herkesin nefret ettiği kumpanyanın insanlığa hiç de layık olmayacak bir tarzda fazla saatlerle ve ayaküstü çalıştırdığı amelesine ne kadar zalimane muamele ettiği, bu zavallılar üzerinde nasıl bir tethiş siyaseti kullandığını pekala biliyoruz. İşçilerin davranışının haklı nedenlerini böylesine sergileyen Velit Bey, onların greve çıkmasını da yadırgıyor ve eleştiriyor. Şöyle ki, grev silahının kullanılması hayli nezaket ve maharet ister. İhtilaf anlaşma çarelerine başvurmakla, müracaatla çözümlenmedikten sonra bu silaha başvurulur. Son sözümüz, ameleye sükunet ve kanuna riayet etmelerini, halk hükümetinin memurları olan zabıta memurlarına da bu gibi olaylarda halka karşı dipçik ve süngüden ziyade itidal ve iyi muamele göstermelerini ve asıl bu gibi müessif olaylara kasten sebebiyet veren kumpanyaya karşı da yasaların bütün şiddetiyle muamele edilmesini tavsiye eden ibarettir. Basın özgürlüğü üzerine 1924'ün yaz aylarında basın üzerine hükümetin baskı yaptığı görülmektedir. Özellikle İstanbul basını bundan şikayetçidir. Velit Bey 18 Ağustos 1924 tarihli baş makalesinde olaya şöyle değinmektedir. Zor zamanlarda bazı politikacıların basın hakkında söyledikleri ne kendi makamlarıyla mütenasip ne de gerçeğe uygundur. Olaylar geliştikçe yapılan tekziplerin, suçluların mahiyeti ortaya çıktı. Şimdi biz o kanadayız ki bu esef verici olayın bütün boyutlarıyla ortaya döküldüğü sırada dahiliye vekili makamında Recep Bey bulunsaydı herhalde mücadelelerin takip ettiği yol tamamen başka şekil alır ve belki de basının yaptığı tarzda bir mücadelesine bile mahal ve lüzum kalmazdı. Bireyin temel haklarının korunması ile basın özgürlüğü esaslarından ayrılmayacağını söyleyen bir dahiliye vekili bu hareketini değiştirmedikten sonra şüphesiz kendisine gazetecilerden daha iyi yardımcı bulamaz. Ülkenin birçok sorununa ve ızdırabına vakıf olan gazetecilerin geçirdiğimiz bunca büyük mücadelelerden, kanlı ve şanlı zaferlerden sonra en büyük endişeleri geçmişin bazı kişilerin cüretlendiğini, cüretlenebileceğini görmektir. Bu kötülüklerin en müthişi de kanunsuzluktur. Dahiliye vekilimiz de bundan böyle ülkede her şeye yalnız yasanın hakim olacağını en kuvvetli bir ifade ile yineliyor. Aynı gazetenin birinci sayfasında, üç sütun ve manşette yer alan bir haberde de basın derneğinde dahiliye vekili Recep Bey'in Türk kamuoyuna hitabı ve bu hitabeden alınan şu satırlar yer almaktadır. Kanunsuzluk devri kapanmıştır. Memlekette kanun devri vardır ve ebediyen payidar olacaktır. Muhalefet hıyanet değildir. Bireyin özgürlüğü, basının özgürlüğü koruma altındadır. Velit Bey'in bu başyazısı ve gazetede yer alan habere rağmen iktidarın özgürlükler üzerindeki baskısı her geçen gün artmaktadır. 11 Eylül 1924 günkü başyazısı bireyin temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yöneliktir. Bu yazının bugün de geçerliliğini koruyan şu satırlarını birlikte okuyalım. Çağdaşlığın, halkçılığın gerçek anlamı, ülke yönetiminde adaleti temel almak, yasayı memlekette egemen kılmak, yasaya tecavüzden uzak durmak, şayet tecavüz edilirse yasa hükümlerine göre hareket etmek gibi şeylerdir. Efendiler, çağdaş olmak istiyorsanız ötekine, berikine tecavüz eylemek gibi kabadayılıklardan vazgeçin. O kadar beğendiğiniz batıyı iyi inceleyin, yakından görünüz. Oralarda görülen gelişme ve bayındırlığın nedeni Avrupa'da adaletin hem de İslamiyet'in emrettiği tarzda adaletin hükümran olmasıdır. Orada hükümet halkın hakimi değil, koruyucusudur. Huzur ve asayiş el ile tutulacak, göz ile görülecek kadar hükümpervadır. Ondan dolayıdır ki o yerlerde kalkınma, gelişme ve dayanışma oluyor. Siz de bu esasları ve yalnızca bu esasları uygulayınız. Gerçekten çağdaş olursunuz. Bizler de, sizler de bu uyarmayı ve kemali gördüğünüz gün eserlerinize dayanarak çağdaş olabiliriz. O günler İsmet Paşa hükümetinin basın üzerinde adeta bir kasırga gibi estiği günlerdir. İstanbul basını şikayetçidir. İstedikleri sadece basın özgürlüğüdür. Nitekim Velid Bey'in 24 Eylül 1924 tarihli "Basın özgürlüğü hükümetin ihsanı değil, milletin hakkıdır" başlıklı yazısı, ele aldığımız dönemin iktidarının, demokratik kurumların temel ögelerine nasıl saldırdığının güzel bir örneğidir. Yazının önde gelen düşünceleri şöyledir. Ülkemizde basın özgürlüğünün tam anlamıyla var olduğunu kimse iddia edemez. Gazetelerin kanuni ve zahiri serbestlerine rağmen bir surette maddi ve manevi bir baskı ve korku altında bırakılmasının başlıca nedeni ise şimdiki hükümetin basın özgürlüğünün önem ve kıymetini hakkıyla takdir etmemekte olmasından ibarettir. Filhakika İsmet Paşa 3-4 ay önce bazı muhabirlere verdiği beyanatında bir taraftan gazetelerin özgürlüğünü sınırlamaktan zaten bir fayda elde edilemez. Söz özgürlüğünü ne kadar sınırlarsanız sınırlayın, gazeteler yine ima, telmih biçiminde söyleyeceklerini söylerler. Halk daha ziyade meraka düşer. Bu surette tahdit eden hükümet için serbestiden ziyade zarar doğurur gibi çok makul sözler söylemekle beraber diğer taraftan da basın özgürlüğünü sınırlamaya hiç niyetimiz yoktur tarzında bir temennide de bulunmuştur. Velid Ebu Ziya İsmet Paşa'nın bu sözlerinin son bölümünü demek ki gerekirse sınırlayacaklar endişesiyle ele alıyor ve yazısında şöyle devam ediyor. İşte basın için en büyük tehlike de hükümet erkanının bu yanlış zihniyetidir. Gerçi bizde meşrutiyetten beri gelen hükümetler basın özgürlüğünü kendileri tarafından halka ihsan edilmiş bir hak gibi telakki etmektedirler. Ondan dolayıdır ki canları istedikçe, beğenmedikleri yazılara tesadüf ettikçe ya sansür koyarak veya İstiklal Mahkemesi yahut da bir başka idari tedbirle bu hakkı halkın elinden alabileceklerini zannediyorlar. Oysa özgür ülkelerde basın özgürlüğü halkın yaşamak, yiyip içmek, istediği gibi gezip hareket etmek hakkı kadar mukaddes bir haktır. Hele bu hakka İstanbul gazeteleri memleket basınından ziyade müstahaktırlar. Çünkü gazetelerimiz bu özgürlüğü kullanma hakkını yalnız ülkenin yasalarından değil, fakat 4 mütareke yılında dünyanın en kuvvetli 3 büyük devletiyle kanları ve canları pahasına uğraşarak elde etmişlerdir. Bundan ötürüdür ki başka herhangi bir ülkenin veya toplumun basın özgürlüğünü sınırlamaya cevaz olsa bile İstanbul gazetelerinin serbestisine yan gözle bile bakmaya kimsenin hakkı yoktur. Bizim basınımızın tam ve olgunlaşmış bir özgürlüğe sahip addedilmesi, görünür görünmez her türlü tehlikeden masum kalabilmesi için hükümet adamlarımızın bu özgürlüğü kendilerinin bir ihsanı değil, ancak milletin en mukaddes bir hakkı gibi telakkiye kendilerini alıştırabildikleri ve o özgürlüğe tecavüzden, ateşe el sürmekten korkar gibi çekindikleri gibi zamanın doğuşuna bağlıdır. O zamanın gelişine kadar ise bir kanun yapılsa, bin vaatte bulunulsa, hiçbir gazeteci kendisini selamet ve tam güvenlik içinde kabul etmezse mazur görülmelidir. Gazeteler üzerinde baskılar devam etmektedir. Velid Bey 11 Ekim 1924'te İnançlarımız Dairesi'nde yayında bulunamayacaksak başlıklı yazısında özellikle kendisinin ve tevhidin tutuculukla suçlanması üzerine şu savunmayı yapar. Muhafazakarlığımıza gelince bunda da zerre kadar endişe edilecek bir nokta olmadığından keza en kavi hasımlarımız bile emindirler. Bir kere muhafazakarlığa yeni şekli hükümetin tesis etmesi ve bugünkü inkılapları vücut bulması üzerine başlamadık. 12 yıllık gazetecilik hayatımızda bütün neşriyatımızın eksen ve temelini hep muhafazakarlık teşkil etmiştir. Saniyen bizim mesleğimizin esasını, ruhunu, varlık nedenini oluşturan muhafazakarlığımızın siyasi hiçbir mahiyeti yoktur. Bu tamamiyle toplumsaldır. Eğer bütün bu gürültülerden, koparılan yaygaralardan maksat hiçbir kanaatimizin ishârına müsaade edilmemek ise bari bu açıkça söylensin. Ne yapıp yapıp sana gazetecilik ettirmeyeceğiz, nafile kendini müdafaa edip durma desinler. Bu suretle bir defa olsun mertlik göstersinler, biz de başımızın çaresine bakalım. Velid Bey, Abdülkadir Kemali Bey'in çıkardığı Tok Söz gazetesinin hükümetin bir emriyle yayınına son verilmesini de şöyle kınamaktadır. Tok Söz refikimizin hükümet tarafından verilen bir emirle tatil edilmiş olması bizi hem hayrette bıraktı hem de müşkül mevkiye düşürdü. Hayretimiz her zaman basın özgürlüğüne azami derecede hürmet gösterildi. Bir devirde herhangi bir gazetenin bir vali emriyle sanki bir meyhane kapatılıyormuş gibi kapatılıvermiş olmasından ileri gelmektedir. Hatta bizim bu benzetmemiz bile doğru değildir. Çünkü bugün zabıta vali beyin emriyle herhangi bir meyhane kapatmak yetkisine de haiz değildir. Şu halde bugünkü basın özgürlüğü, bireysel hakların korunması ve serbest ticaret devrinde bir gazete dün olduğu gibi derhal kapatılabiliyor, fakat ülke asayişi, sağlık ve genel ahlak açısından en muzur yerlerden biri sayılan meyhanelere kimsenin ilişme kaddi olmuyor. Mamafi Velid Bey makalesinde Tok Söz'ün yayın politikasını da onaylamadığını söylemekten geri kalmıyor. Görüldüğü gibi bu baş makale basın özgürlüğünün o günün koşulları düşünüldüğünde yiğit bir savunusudur ve gene Türkiye'nin temel demokratik kurumlarının niye gelişmediğinin, daha doğru bir deyimle niye geliştirilmediğinin güzel bir örneğidir. Ulusal egemenlik. O dönemde muhalif ve muafık çevrelerce en fazla tartışılan konulardan biri de hakimiyet-i milliye konusudur. Velid Bey de bu tartışmanın dışında kalmaz. 13 Ekim 1924 tarihli başyazısında konuyu şöyle yorumlar. Ulusal egemenlik ölmüş kabul edilen ya da ölmekte olan ulusları bile ihya edecek kadar sihirli bir güce sahip bir temeldir. Hakimiyet-i milliye bizi dün harici düşmanların tasallutlarından kurtararak bağımsızlığımızı teminde yegane amil olduğu gibi bu sulh döneminde de idaremizin ıslahı, memleketin muhtaç olduğu kalkınma ve gelişmeye ulaşabilmek için de yine yegane sahip olacaktır. Eski devirler tarafından miras bırakılmış olan, bugün de serpintileri hepimizi o kadar güzel ve titizliğe sevk eden ne kadar yolsuzluk, haksızlık, idaresizlik varsa hepsini de milletin egemenliğine dört eliyle sarılması sayesinde ortadan kaldıracağız. Bu gerçeğe dayanarak Türk milleti, hakimiyet-i milliye idaresini yalnız tesisinin yıl dönümlerinde değil, en kutsal bir kıskançlıkla her gün kendine düstur etmelidir. Fırka mücadeleleri. 1924 yılı halk fırkası içerisinde büyük tartışmaların öne çıktığı bir yıldır. Fırka hemen hemen ikiye ayrılmıştır. İsmet Paşa ve Recep Bey'in başını çektiği, bugünkü deyimiyle şahinler diyebileceğimiz sertlik yanlıları ile Fethi Bey'in önde olduğu ılımlılar arasında ciddi bir iktidar mücadelesi vardır. Bu sırada orduda bulunan paşaların ordu ve meclis açısından birini tercih etmesi bir yasa olarak öne çıkınca milletvekili olan bazı paşalar orduyu ama bazıları da meclisi tercih etmişlerdir. Tevhid iktidara, bilhassa İsmet Paşa başvekil olduğu döneme muhaliftir. Bu muhalefetini çeşitli başyazılarıyla ortaya koyar. Bunlardan 31 Ekim 1924 tarihli "Kimse muhalif değil, herkes işlerinin düzelmesini temenni ediyor" başlıklı yazısında şu noktaya değinmektedir. Bugün mecliste ilke ve esaslar üzerinde bir muhalefet yoktur. Herkesin şikayeti hükümetin birçok işlerdeki başarısızlığındandır. Bu başarısızlıklar kısmen idare hatasından, kısmen de kabinede ehil olmayan bakanlar olmasından ileri geliyor. İşte bugün muhalif addedilen mebuslarla kamuoyunun istediği de hep bu idari hataların giderilmesi ve iş göremeyecekleri iyice belli olan şahsiyetlerin değiştirilmesidir. Bu yapılmadıkça bugün içinde bulunduğumuz talihsiz ve rahatsız edici vaziyetin düzelmesine İsmet Paşa'nın meclisin güveninden doğan yeni kuvvetle tekrar işe başlamasına imkan yoktur. Velid Bey bu yazısından 5 gün sonra "Fırkadan evvel hükümet tasfiyeye muhtaçtır" başlıklı yazısıyla konuyu daha ileri boyutlarda ele almaktadır. Yazının can alacak noktaları şöyledir. Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşaların meclise katılmalarıyla ortaya çıkan gürültüler henüz sakinleşmeden şimdi de fırkanın tasfiyesi meselesi gündeme geldi. Biz esas itibariyle halk fırkasında bir tasfiyenin yapılmasından yanayız. O cihetle meclisteki fırkanın tasfiyesine girişilmesine karşı çıkacak değiliz. Yalnız bu meselede eleştirilecek bir nokta varsa o da işe her zaman olunduğu gibi ters tarafından başlanması ve fırkacılık zihniyetiyle hareket edilmek istenmesidir. Meclisteki halk fırkasında bir tasfiye yapılması zorunlu ise bu zorunluluk fırkanın tamamı için daha varit, daha kesindir. Meclisin dışındaki halk fırkası hemen her uzvu başka fikirde, başka inançta, garip bir halitadan ibarettir. Hem de bu iddiayı ortaya atan biz değiliz. Bunun içinde bu sözlerimiz okur okumaz bize, bak mürteciye, nihayet halk fırkasına da dil uzattı diye hücum edilmemelidir. Çünkü halk fırkası üyeleri arasında hiçbir düşünsel ilişki olmadığını önce hükümet yanlısı bir akşam gazetesi yazmış ve bu iddiasını kanıtlarla açıklamış, ispat etmiştir. Gerçekten de bugün halk fırkasına aza kaydında düşünce, inanç, gaye, akide gibi temellere hiç önem verilmiyor. Mecliste ve fırka üyeleri arasında bugün görmekte olduğumuz keşmekeşlerin, çatışmaların gerçek sebebi hükümetin beceriksizliği olduğu, bu suretle tahakkuk ettiğine göre işe asıl hükümetin tasfiyesiyle başlamak lazım gelecektir. Fakat hükümet işe kendini düzeltmekle başlamayarak gerçeği bir türlü görmek istemeyen bir çoğunluğun yapay güvenine dayandıkça, eski şeklini muhafaza ettikçe ne fırkanın tasfiyesinden yarar olabilir, ne işlerde salah olur, ne kamuoyuna huzur ve sükunet gelir, ne de memleketi imar ve ıslah yolunda tek adım atılabilir. Bu yazıyla Tevhid ve Velid Bey halk fırkasına karşı tavrını daha da netleştirmiştir. Nitekim 23 Kasım 1924'te İsmet Paşa'nın istifası üzerine şunları yazmaktan geri duramaz. Hatta Gazi Paşa'nın bu değiştirme işleminde bir tek emir ve arzusuna riayet ettiği de anlaşılıyor. Bu da Gazi'nin durumun gereğini İsmet Paşa ve arkadaşlarından, bunun da ötesinde çoğunluk fırkasından çok daha iyi takdir ettiğini gösteriyor. Fethi Bey kabinesi Tevhid tarafından iyi karşılanır. Tevhid, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunu en önce alkışlayanlardandır. 18 Kasım tarihli başyazı, Yeni Cumhuriyet Fırkası nitelemesiyle başlar. Sonra da şu satırlarla devam eder. Yeni Cumhuriyet Fırkası nihayet kat'i surette kurulmuş görünüyor. Bugünkü gazetelerin verdikleri haberlere nazaran fırka, terakkiperver Cumhuriyet, ünvanını kabul etmiş ve beyannamesini yakında hükümete vereceği gibi aynı zamanda programını da neşretmek üzere bulunmuştur. Yeni Cumhuriyet Fırkası usulü dairesinde teşekkül ettiği kadar halka kendini sevdirecek ilkelerle de meydana çıkıyor. Biz her vakit söylediğimiz üzere düşünsel bağımsızlığımızı daima koruduğumuz cihetle yeni fırkayla şahsen hiçbir alakamız yoktur. Şimdiki halde yaptığımız fırkanın zuhur ve tesisini mecliste dengeyi temin edeceği cihetle memnuniyetle karşılamaktır. Fakat fırka işe başladıktan sonra ilan ettiği esaslardan ayrılacak olursa ona karşı da kayıtsız şartsız tenkit hakkımızı muhafaza edeceğimiz tabidir. Şimdiki halde fırkanın başında Kazım Karabekirlerin, Raufların, Ali Fuat ve Refetlerin bulunması bize büyük ümitler vermektedir. Yeni fırkanın bizi bu ümitlerimizde aldatmamasını ve tek isteği sulh ve selamet olan Türkiye halkını beklediği rahmetlere ve fehametlere nail eylemesini kemali samimiyetle temenni ederiz. Takrir-i sükuna doğru adım adım. İsmet Paşa kabinesinin istifasından sonra yeni kabineyi Kasım'ın son haftasında Fethi Bey kurdu. Halk Fırkası'nın genel başkan vekili olmasına rağmen İsmet Paşa Ankara'da kalmadı. Heybeliada'da da istirahate çekildi. Fethi Bey Halk Fırkası'nın ılımlı kanadını temsil ediyordu. Buna rağmen muhalefetle fırka arasındaki sürtüşme eskisi kadar olmasa bile devam etti. Özellikle Aralık ayı başında yapılan ara seçim büyük tartışmalara neden oldu. İstanbul'da Hakkı Şinasi Paşa'nın kazanması ile Ali İhsan Sabis Paşa'nın muhalefetin desteğine rağmen çok az oy alması, ikinci seçmenler üzerinde baskı yapıldığı söylentilerini yaygınlaştırdı. Bunun da ötesinde Bursa'da Nurettin Paşa'nın kazanması bardağı taşıran son damla oldu. Ve nitekim meclis Halk Fırkası'nın oylarıyla Nurettin Paşa'nın mazbatasını kabul etmedi. Seçim yenilendi. Bütün bu göstergeler Halk Fırkası'nın tek parti yönetimine doğru yol aldığını göstermekteydi. Nitekim Recep Bey'in istifası üzerine Velid Bey başyazısında şu noktanın altını özellikle çizmektedir. Son günlerde Ankara'da ifrattan ziyade itidal ile idare-i umura doğru hafif bir eğilim gözlenmektedir. Recep Bey'in istifası sonunda biz bu eğilimin artmasını ve Fethi Bey kabinesinin çekilmeye mecbur kalmayarak bilakis kuvvetlenmesini temenni ederiz. Biz Recep Bey'in istifasını sertlik yanlılarıyla ılımlılar arasında için için süren çekişmenin çözümlenmesi için bir vesile teşkil edeceğini ve sertlik ve ılımlılık yanlılarından birinin kesin surette galip gelerek durumun gelişmesine katkıda bulunacağı noktayı nazarımızda ısrar ediyoruz. Bu düşüncemizde isabet olup olmadığı ise yakın bir zamanda anlaşılacaktır. Velid Bey'in bu düşüncesi haklı çıkmıştır ve Recep Bey'in istifasından sonra yeni bir kabine buhranı gündeme gelmiştir. Bu arada üniversitede Macar talebe heyetinin İstanbul'u ziyareti dolayısıyla verdiği bir partide Macar öğrencilerin Türk kızlarıyla dans etmesi olay yaratmış, Bu olay iktidarın üniversite özelliğine müdahale etmesine karar verme noktasına kadar tartışmaları götürmüştür. Sonuçta özelliğe titizlikle bağlı olan rektör İsmail Hakkı Baltacıoğlu Bey istifa etmiştir. Bu olayın getirdiği olumsuz tartışmaların rüzgarı dinmeden Mebus Halit Paşa'nın deli lakabıyla anılır, Ali Çetinkaya Bey tarafından tabanca ile meclis içerisinde vurulması, daha sonra da ölmesi yeni bir tartışmayı gündeme getirmiştir. Özellikle Ali Bey hakkında savcılığın takipsizlik kararı vermesi olayın ciddiyetini daha bir artırmıştır. Bu olaylar olurken Piran ve Genç'te Şeyh Said'e bağlı güçlerin isyan etmesi ve ayaklanmanın bölgeye hızla yayılması fırka içerisindeki sertlik yanlılarının işine yaramış, İsmet Paşa aniden İstanbul'dan geri dönmüş ve fırka grubu iki gün önce güven oyu verdiği Fethi Bey kabinesini düşürmüştür. Yeni başvekil gene İsmet Paşa'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güven oyu aldıktan sonra yaptığı ilk iş takrir-i sükun yasasını kabul ettirmek olmuştur. Artık ülkede özgürlüklerden söz etmek mümkün değildir.